Merhaba, bugün senin için tarımsal biyoteknoloji dünyasına biraz daha yakından bakıyoruz.
Evet, elimizde epey bir kaynak var.
Aynen. Çek Cumhuriyeti'nden tut Polonya, Romanya, Slovakya, İspanya ve Türkiye'ye kadar bu alanda bayağı yol kat etmiş profesyonellerle konuşulmuş. İşte bu başarı hikayeleri dediğimiz röportajlardan senin kariyer yolculuğun için en can alıcı noktaları, pratik tavsiyeleri çıkarmaya çalışacağız.
Evet, yani yeni mezunlardan kıdemli araştırmacılara, hatta kendi işini kuranlara kadar gerçekten geniş bir yelpaze var.
Çok iyi.
Amacımız da bu zengin deneyim havuzundan senin için en işe yarar, ilham verici kısımları damıtmak aslında.
Harika. O zaman hemen başlayalım diyorum. Bu profesyoneller alana yeni girecekler için hangi beceriler olmazsa olmaz diyor. Mesela Vit Pavlicek ilginç bir şey söylüyor. Sadece teknik konular, yani biyomühendislik, mikrobiyoloji falan değil.
Evet.
Proje yönetimi, işletme, pazarlama gibi, yani disiplinler arası becerilerin de altını çiziyor.
Kesinlikle. Bu çok önemli bir nokta. Alejandro Galindo da hemen arkasından mesela veri bilimi ve programlamanın önemini vurguluyor.
Evet, yani laboratuvar önlüğü tek başına yetmiyor artık, öyle mi?
Pek öyle görünmüyor, evet. Ahmet Uludağ da özellikle yapay zeka ve istatistiğe dikkat çekiyor. Yani genetik çalışmalarının artık temelini oluşturduğunu belirtiyor.
Anladım.
Teresa Bojdova da analitik düşünme, problem çözme ve tabii ki İngilizce diyor. Daniela Ile ise moleküler biyoloji teknikleri, ıslah, mikrobiyoloji gibi temel bilgilerin yanında,
Teknik taraf yani.
evet teknik tarafın yanında istatistik ve biyoinformatik bilgisinin de gerektiğini söylüyor. Ama aslında öne çıkan ortak tema şu, teknik derinlik şart, evet, ama onunla birlikte iletişim, uyum sağlama ve sürekli öğrenme isteği, yumuşak beceriler dediğimiz şeyler. Aynen öyle. Hatta Alina Mihai ve Eva Tiverda gibi isimler de işe alımda adayın öğrenme hevesine, sorumluluk duygusuna, sağduyusuna öncelik verdiklerini belirtmişler. Bu da ilginç.
Peki, tamam, bu becerileri edindik diyelim. Deneyim kazanma, iş arama süreci nasıl işliyor? Kaynaklar bu konuda ne diyor?
Stajlar çok öne çıkıyor. Özellikle Erasmus gibi yurt dışı deneyimlerinin önemini vurgulayanlar var. Philip Benko mesela bunu açıkça ifade etmiş. Ama sanırım daha da kritik olan proaktif olmak. Matilda Schwer'le hedefli soğuk erişimden bahsediyor. Yani doğrudan şirketlere ulaşmaktan.
Yani CV gönderip beklemek yerine.
Evet, aynen. Miroslav Angelçik'in yaklaşımı daha da ilginç. O diyor ki resmi özgeçmiş yerine doğrudan ilişki kurarak ve piyasadaki boşlukları gözlemleyerek fırsat yarattım.
Vay canına. Yani bekleme, harekete geç mesajı çok net burada.
Kesinlikle ağ kurma da bunun bir parçası tabii ama sadece kartvizit toplamak değil, Matilda Sichirle'nin dediği gibi anlamlı sohbetler yapmak önemli.
Samimiyet yani.
Evet, Miroslav Ancelçik de samimi ilişkiler kurmanın altını çiziyor. Konferanslar, üniversite kariyer merkezleri, LinkedIn bunlar iyi başlangıç noktaları tabii.
Peki, mülakatlar? O aşamaya gelince ne öneriyorlar?
Şirketi iyi araştırmak bir kere şart. Matilda Sichirle'nin bahsettiği STAR metoduyla yani durum, görev, eylem, sonuç, deneyimleri çerçevelemek işe yarayabilir. Ve özellikle motivasyonu göstermek, Teresa Boydova ve Alejandro Galindo bunu vurguluyor. Neden bu işi istediğini net anlatabilmek.
Anladım. Peki bu kariyer yolculuğunda karşılaşılan zorluklar neymiş? İnsanları ne motive ediyor?
Zorluklar var tabii. Alejandro Galindo finansman bulmanın zorluğundan bahsediyor. Daniela Illy altyapı eksikliğinden.
Evet, bunlar gerçekçi sorunlar.
Alina Mihai ise biraz daha farklı bir noktaya değiniyor. Tembel veya kıskanç çalışma arkadaşlarıyla başa çıkmak bile bir engel olabiliyor diyor.
İnsan faktörü yani.
Aynen. Motivasyon kaynakları ise genelde kişisel gelişim arzusu. Jorge Saiz Leva bunu söylüyor. Tutku Alina Mihai'nin vurgusu bu. Ahmet Uludağ kendisiyle yarışmaktan bahsediyor.
Mentorların rolü de önemli sanırım.
Kesinlikle. Hem Daniela Ilie hem de Alejandro Galindo mentorların önemini vurgulamış. Bir de tabii sürekli öğrenme ve adaptasyon zorunluluğu var. Bu vazgeçilmez.
Evet, Ahmet Uludağ'ın kendi deneyimi ilginçti o konuda. Çok çarpıcı, evet. 10 yıl önce öğrendiği tekniklerin artık pek geçerli olmadığını fark etmiş. Bu da bizi şuraya getiriyor. Vit Pavlicek'in araştırma projeleri yazma tavsiyesi.
Ahmet Ulu'dan literatürü ve piyasayı sürekli takip etme gerekliliği, Evat Forda'nın yeni metodolojiler öğrenme, Teresa Boycova'nın konfor alanından çıkma önerileri, bunların hepsi aynı kapıya çıkıyor.
Yani sektör durmuyor, sen de duramazsın.
Tam olarak öyle. Başarı algısının zamanla değişebileceği de bir diğer nokta. Başlangıçta belki iyi bir pozisyon hedeflerken, zamanla yapılan işin kendisinden keyif almanın
ya da bir etki yaratmanın öne çıkması gibi.
Evet, Alejandro Galindo ve Alina Mihai bu tür değişimlerden bahsetmiş. Başarı tanımı kişisel bir yolculuk aslında. Gerçekten çok yoğun ve yol gösterici içgörüler bunlar. Şöyle bir toparlarsak. Tarımsal biyoteknolojide başarılı bir kariyer için sağlam bir teknik temel tabii ki lazım ama.
Ama yetmiyor. Evet, yanına proje yönetimi, iletişim gibi tamamlayıcı beceriler eklemek, proaktif olmak, iyi bir network kurmak, sürekli öğrenmeye açık olmak ve adapte olabilmek kritik görünüyor. Ve belki de hepsinin temelinde yatan şey tutku ve azim. Röportaj verenlerin çoğu, yani neredeyse hepsi, yaptıkları işi sevmenin ve zorluklar karşısında yılmamanın önemini vurguluyor.
Evet, Matilda Zülle'nin dediği gibi bilinçli, proaktif ve dirençli olmak gerekiyor. Başarısızlığı bile bir öğrenme fırsatı olarak görmek de cevası.
Peki, o zaman tüm bu değerli bilgilerin ışığında sana üzerinde düşüneceğin son bir nokta bırakalım, ne dersin?
Hı, evet.
Birkaç uzman, yapay zekanın bu alandaki artan önemine değindi. Sence yapay zeka ve biyoteknolojinin gelecekteki bu kesişimi senin kariyer yolunu nasıl şekillendirebilir? Bu hızla değişen alanda kendini en iyi nasıl konumlandırabilirsin?